Ayrım 17. Incognito. David Eagleman. Sayfa 171. Libet'in deneyi epeyce ses getirdi. Bilinçli zihnin bu komuta zincirinde bilgiyi son alan halka olması gerçekten mümkün müydü? Bu deney özgür iradenin tabutuna çiviyi tartışmasız biçimde çakmış mı oluyordu? Libet'in kendisi bile deneylerinin işaret ettiği bu olasılıklar karşısında endişelenmiş ve sonunda özgürlük dediğimiz şeyi bir tür veto gücü olarak elimizde tutuyor olabileceğimizi öne sürmüştü. Bir başka ifadeyle parmağımızı oynatma isteği duyuşumuzu kontrol edemesek de bu hareketi durdurmak için küçücük bir zaman penceresine hala sahip olabilirdik. Böyle olması özgür iradeyi kurtarabilecek miydi peki? Söylemesi zor. Veto hakkı özgürce seçilebilecek bir şey gibi görünmesine karşın, bunun da bilinçten gizlenmiş, sahne arkasındaki etkinliğin bir sonucu olmadığını düşündürecek herhangi bir kanıt yoktur elimizde. Özgür irade kavramını kurtarmak için başka görüşler de öne sürülmüştür. Söz gelimi, klasik müzik, belirlenimciliğe, determinizm, tam tamına uyan, her şey öngörülebilir biçimde bir öncekini izler, bir evren tanımlarken, atomik ölçekleri betimleyen kuantum fiziği de öngörülemezlik ve belirsizliği evrenin özünde var olan birer nitelik olarak tanıtır. Kuantum fiziğinin babaları bu yeni bilimin özgür iradeyi kurtarıp kurtaramayacağını merak ediyorlardı. Ancak ne yazık ki kurtaramaz. Olasılığa dayalı, öngörülemez bir sistemin yetersizlik bakımından belirlenimci bir sistemden geri kalır yanı yoktur. Çünkü her iki durumda da seçenek söz konusu değildir. Geçerli olan ister yazı tura ister bilardo topları olsun, ikisi de özgürlüğe, bizim olmasını istediğimiz anlamda karşılık gelmeyecektir. Özgür irade kavramını kurtarmaya çalışan başka düşünürler de kaos kuramından medet ummuşlar ve beynin sahip olduğu bu karmaşıklık karşısında bir sonraki adımını belirlemenin pratikte bir yolu olmadığını savunmuşlardır. Bu görüş kesinlikle doğru olsa da özgür irade sorununa anlamlı bir yaklaşım getirmemektedir. Çünkü kaos kuramınca ele alınan sistemler yine belirlenimcidir. Yani atılan bir adım kaçınılmaz olarak ikincisine yol açacaktır. Kaotik sistemlerin nereye gittiğini öngörmek çok zordur. Ama sistemin aldığı her durum bir öncekine nedensel olarak bağlıdır. Öngörülemez bir sistemle özgür bir sistem arasındaki ayrımı vurgulamak da önemlidir bu noktada. Pimpon toplarından oluşan bir piramidin çökmesi durumunda sistemin karmaşıklığı topların izleyeceği yolları ve konumlarını öngörmeyi olanaksız kılar ama yine de her top hareketle ilgili belirlenimci kurallara uymaktadır. Nereye gittiklerini bilemiyor olmamız bu toplar toplamının özgür olduğu anlamına gelmez. Öyleyse özgür irade ile ilgili bütün umutlarımız ve sezgilerimize rağmen varlığını kesin biçimde ortaya koyacak bir savdan şu anda yoksun olduğumuz gerçeğini kabul etmemiz gerekir. Özgür irade sorunu iş suçluluk meselesine gelince bir hayli önem taşır. Bir suçlu yeni işlediği bir suçtan dolayı yargı önüne çıktığında hukuk sistemini onun bu suçtan ne ölçüde sorumlu olduğunu bilmek ister. Suçun sorumluluğunun temelde onun üzerinde olup olmadığı, ne de olsa nasıl cezalandırılacağını belirleyecektir. Çocuğunuz boya kalemiyle duvara yazdığında onu cezalandırabilirsiniz ama aynı şeyi bir uyur gezerlik anında yapmışsa cezalandırmazsınız. İyi de neden? İki durumda da aynı beyne sahip aynı çocuk değil midir söz konusu olan? Fark aslında sizin özgür irade ile ilgili sezgilerinizde yatar. Birinci durumda çocuğunuz özgür iradeye sahiptir, ikincisinde değildir. Birincisinde yaramazlığı seçmişken, ikincisinde yalnızca bilinçsiz bir makinedir. Siz de birincisinde onu kusurlu bulurken diğerinde bulamazsınız. Hukuk sistemi de paylaşır bu sezginizi. Davranışlardan sorumlu olmak istemli kontrol ölçüsünde geçerlidir. Kenneth Parks kayınvalidesini öldürdüğünde uyanıksa idam edilir, uykudaysa beraat eder. Benzer şekilde birinin yüzüne vurursanız mahkeme bunun bir saldırganlık eylemi mi olduğu yoksa sizin hemiballismus, kol ve bacakların şiddetle sağa sola savrulduğu bir bozukluk, kurbanı mı olduğunuzu bilmek isteyecektir. Kamyonunuzla yol kenarındaki bir meyve tezgahına daldığınızda ise kamyonu deli gibi mi sürdüğünüz, yoksa o sırada bir kalp krizi mi geçirmiş olduğunuz önem taşıyacaktır. Bu ayrımların hepsi de özgür iradeye sahip olduğunuz varsayımı çevresinde dönmektedir. Peki sahip miyiz yoksa değil miyiz? Bilim evet demenin yolunu henüz bulamamış olsa da sezgilerimiz hayır demekte epeyce zorlanmaktadır. Yüzyıllar süren tartışmaların sonucunda özgür irade hala açık, geçerli ve önemli bir bilimsel problem olmaya devam etmektedir. Ben de diyorum ki, özgür irade sorusunun cevabı o kadar da önemli değildir. En azından toplumsal politikalar açısından şöyle açıklayayım. Hukuk sisteminde otomatizm adı verilen bir savunma türü vardır. Bu savunma, kişi bir davranışı otomatize halde gerçekleştirdiğinde öne sürülür. Diyelim ki bir araç sürücüsünün Sara krizi nedeniyle arabasını kalabalığın içine sürmesi durumunda. Eğer avukat eylemin gerçekleşme nedeninin müvekkilinin kontrol edemediği bir biyolojik süreç olduğunu iddia ederse otomatizm savunmasını kullanmış demektir. Sonuçta ortada bir suç eylemi varsa da eylemin ardında herhangi bir seçim yoktur. Ama biraz duralım. Şu ana kadar gördüklerimiz ışığında bu tür biyolojik süreçler beynimizde olup bitenlerin çoğunu, kimine göre de tümünü tanımlamıyor muydu? Genetiğin, çocukluk deneyimlerinin, çevresel toksinlerin, hormonların, sinirsel ileticilerin ve nöral devrelerin topluca oluşturduğu yönlendirici gücü düşündüğümüzde kararlarımızın olan bitenden sorumlu olmadığımızı iddia etmemize el verecek ölçüde denetimimiz dışında kaldığını söyleyebiliriz. Bir başka deyişle özgür irade var olsa bile kendini gösterecek çok az alana sahiptir. Bu nedenle ben de yeterli düzeyde otomatizm ilkesi adını verdiğim ilkeyi öne sürmekteyim. Bu ilke eğer varsa özgür iradenin otomatize olmuş devasa bir düzeneğin tepesinde yer alan küçük bir parçadan ibaret olduğu anlayışından doğal biçimde ortaya çıkar. Bu parça öylesine küçüktür ki kötü kararlar verme sürecini şeker ya da akciğer hastalığı gibi başka herhangi bir fiziksel süreci ele aldığımız gibi alabiliriz. İlke bize özgür iradenin varlığı sorusunun basitçe hiçbir önem taşımadığını söyler. Varlığı bundan 100 yıl sonra kesin biçimde kanıtlansa da insan davranışlarının büyük ölçüde iradenin görünmez elinden bağımsız biçimde ortaya çıktığı gerçeğini değiştirmeyecektir. Başka şekilde ifade edecek olursak, Charles Whitman, aniden pedofile dönüşen Alex, frontotemporal arakçılar, kumarbaz Parkinson hastaları ve Kenneth Parks, eylemcilerin biyolojisinden ayrı tutulamayacağı gerçeğinin birer örneğidirler. Özgür irade sezgilerimizin bize söylediği kadar basit bir olgu değildir. Bu konuda yaşadığımız kafa karışıklığı ise onu cezai kararlar alırken bir temel olarak anlamlı biçimde kullanamayacağımızı işaret eder. İngiltere'nin Lordlar Kamarası Hukuk Birimi Kıdemlisi Lord Bingham bu sorunla ilgili görüşlerini şöyle dile getirmişti. Hukuk, geçmişte yaklaşımının sınırları kabaca çizilmiş, işleyen varsayımlar üzerine kurma eğilimine girmiştir. Zihinsel kapasitesi yeterli olan yetişkinler, davranışlarını nasıl yönlendireceklerinin seçiminde özgürdür. Bu kişilerin akla ve kendi çıkarlarına en uygun biçimde davrandıkları varsayılır. Eylemleriyle doğacak sonuçlarla ilgili olarak, onların konumlarında olan bütün aklı başında insanlarda normalde olması beklenen bir öngörüye sahip olduklarına inanılır. Genelde söyledikleri şeyleri gerçekten de kastettikleri düşünülür. Bu tür varsayımların alışılagelmiş vakalar aralığında kullanılmasının yarar ya da zararları ne olursa olsun insan davranışlarıyla ilgili olarak tek ve kapsayıcı bir rehber oluşturmadıkları ortadadır. Bu görüşün kalbine inmeden önce biyolojik açıklamaların suçluları sorumluluktan kurtarıyor olması endişesini bir süreliğine kenara bırakalım. Suçluları yine de cezalandırmaya devam edecek miyiz? Evet, bütün suçluları aklamak, gelişkin bir anlayışın ne geleceği ne de bir hedefidir. Açıklama, aklamaya eşit değildir. Toplumlar, kötüleri sokaklardan çekip almaya her zaman ihtiyaç duyacaktır. Biz de ceza uygulamasını terk etmeyecek ama onun yöntemlerini düzeltip geliştirmeye çalışacağız. Birazdan göreceğimiz gibi. Suçlamadan biyolojiye geçiş. Beyin ve davranışlarla ilgili çalışmalar şu sıralarda kavramsal bir değişimin tam ortasında yer almaktadır. Klinisyenler ve avukatlar geçmişte nörolojik bozukluklar, beyinsel sorunlar ile psikiyatrik bozukluklar, zihinsel sorunlar arasındaki sezgisel ayrım konusunda fikir birliğine varmışlardı. Bir yüzyıl öncesine kadar psikiyatrik hastalara uygulanan baskın yöntem, onları yoksun bırakıp yalvartarak ya da işkenceyle güçlendirmekten geçiyordu. Aynı yaklaşım birçok başka bozukluk için de geçerliydi. Söz gelimi bundan birkaç yüzyıl önce Sara hastaları sıklıkla aşağılanırdı. Çünkü geçirdikleri nöbetleri şeytanın işi, belki de daha önceki davranışlar için aldıkları dolaysız bir ceza gözüyle bakılırdı. Bu yaklaşımın başarısızlığının ortaya çıkması elbette şaşırtıcı değildir. Çünkü ne de olsa psikiyatrik bozukluklar beyin patolojisinin daha kurnaz ve incelikli birer ürünü olmakla birlikte sonuçta beynin biyolojik ayrıntıları üzerine kuruludurlar. Tıp camiası bu gerçeği terminoloji değişimiyle doğrulamakta ve zihinsel bozuklukları artık organik bozukluklar etiketi altında ele almaktadır. Bu terim söz konusu zihinsel sorunun gerçekten de salt, ruhsal bir temelden çok fiziksel, organik bir temele oturduğuna işaret eder. Birincisi beyinle kurulacak herhangi bir ilişkiyi yadsımaktadır ki günümüzde pek bir şey ifade etmeyen bir kavramdır bu. Suçlamadan biyolojiye yapılan geçişin açıklaması ne olabilir? Bu konudaki en büyük itici güç, belki de ilaç tedavilerinin etkililiği olmuştur. Hastayı ne kadar döverseniz dövün, depresyonu bertaraf edemezsiniz. Ama fluoksetin içeren küçücük bir hap çoğunlukla işinizi görecektir. Şizofreni belirtileri şeytan çıkarma ayiniyle yok olmaz ama risperidon adlı ilaçla denetim altına alınabilir. Maniler ikna ya da sürgüne değil, lityuma yanıt verir. Çoğu geçtiğimiz 60 yıl içinde kaydedilen bu başarılar, bazı bozuklukların beyne, bazılarının da betimlenemez nitelikteki bir ruhsal aleme atfedilmesinin anlamlı bir yaklaşım olmadığı görüşünün altını çizmektedir. Zihinsel sorunlara artık kırık bir bacağa yaklaşıldığı gibi yaklaşılmaya başlanmıştır. Nörobilimci Robert Sapolsky bizi bu kavramsal dönüşümü birkaç soru eşliğinde düşünmeye davet ediyor. Artık normal biçimde yaşamasına izin vermeyecek ölçüde derin bir depresyona girmiş bir yakınınız, biyokimyasal temeli, diyelim ki şeker hastalığınınki kadar gerçek olan bir hastalığın mı kurbanıdır, yoksa yalnızca kendini yiyip bitirmekte midir? Okulda sürekli başarısız olan bir çocuğun bu başarısızlığının nedeni motivasyonsuz ve yavaş olması mıdır, yoksa nörobiyolojik temelli bir öğrenme bozukluğu mu? Madde istismarı ciddi boyutlara varan dostunuz, basit bir disiplinsizlik örneği mi sergilemekte, yoksa ödül mekanizmasının nörokimyası ile ilgili sorunlar mı yaşamaktadır? Beynin devre bağlantıları ile ilgili daha fazlasını keşfettikçe, bu soruların yanıtları da keyfine düşkünlük, motivasyonsuzluk ve disiplinsizlik suçlamalarından giderek uzaklaşacak ve biyolojinin ayrıntılarına giderek daha fazla yönelecektir. Suçlamadan bilime yapılan geçiş, algı ve davranışlarımızın ayrık beyin hastaları, frontotemporal demans kurbanları ve Parkinson kumarbazlarında görüldüğü gibi kolaylıkla alt üst olabilen, erişilmez alt programlarca denetlendiği yönündeki yeni anlayışımızı yansıtmaktadır. Ama burada gizlenmiş duran önemli bir nokta vardır. Suçlama eğiliminden uzaklaşmamız, altta yatan biyolojiyi tümüyle kavradığımız anlamına gelmez. Beyin ve davranışlar arasında güçlü bir ilişkinin varlığını bilmemize karşın, sinir sistemini görüntüleme teknikleri, özellikle de birey temelinde olmak üzere suçluluk ya da masumiyet değerlendirmelerine henüz anlamlı bir vurgu yapamayan, kaba bir teknoloji olarak kalmaktadır. Görüntüleme yöntemleri genellikle yüksek düzeyde işlemlerden geçen ve beyin dokusunun onlarca milimetre küpünü kaplayan kan akımı sinyallerinden yararlanır. 1 milimetre küplük beyin dokusunda 100 milyon kadar nöronlar arası sinaptik bağlantı vardır. Bu nedenle modern sinir sistemi görüntüleme tekniklerinden yararlanmanın uzay aracındaki bir astronota pencereden bakıp Amerika'nın ne durumda olduğunu değerlendirmesini istemekle eşdeğer tutulabileceğini söylemek yersiz olmayacaktır. Astronot büyük orman yangınlarını ya da Rainier Dağı'ndan volkanik etkinlik sonucu tüten bir gaz bulutunu ya da New Orleans'ta yıkılan bir seddin yol açtığı hasarı seçebilir. Ama geniş çaplı ekonomik krizin nedeninin borsanın çöküşü mü olduğunu, ayaklanmanın ırkçılığa bağlı gerilimden mi kaynaklandığını ya da grip salgınının nüfusu esir alıp almadığını bulunduğu noktadan anlamasına olanak yoktur. Astronot bu ayrıntıları algılamasını sağlayacak çözünürlükte aygıtlara nasıl sahip değilse, günümüz nörobilimcisi de beyin sağlığı ile ilgili ayrıntılı değerlendirme yapmasını sağlayacak çözünürlükte aygıtlara sahip değildir. ne mikrodevrelerin ayrıntıları ne de milisaniye ölçekli elektriksel ve kimyasal sinyaller okyanusunda işleyen algoritmalarla ilgili bir şey söyleyebilecektir size. Örnek verirsek, Angela Scarpa ve Adrian Raine adlı psikologlarca yapılan bir çalışmada hüküm giymiş katiller ile kontrol grubu arasında beyin etkinlikleri bakımından ölçülebilir farkların olduğu anlaşılsa da farklar belirginlikten uzaktı ve yalnızca grup ölçeğinde ortaya çıkıyordu. Bu nedenle bu tür verilerin tek bir kişi için tanıya yönelik bir yararı olduğu söylenemez. Aynı şey psikopatlarla yapılan sinir sistemi görüntüleme çalışmaları için de geçerlidir. Beyin anatomisindeki ölçülebilir farklılıklar yalnızca grup düzeyinde geçerli olup bireysel tanı açısından yararsızdırlar. Bu da bizi tuhaf bir durumla karşı karşıya bırakmaktadır. Suç çizgisi, sorumlu tutulabilirlik sorusu neden özünde yanlıştır? Dünyanın dört bir yanındaki mahkeme salonlarında karşılaşılabilecek türden genel bir senaryoyu ele alalım. Adam bir suç işler, adli yetkililer herhangi bir bariz nörolojik sorun tespit edemez, adam hapse atılır ya da ölüm cezası alır. Ama adamın nörobiyolojisinde farklı olan bir şey vardır. Eylemin altında yatan neden bir genetik mutasyon. İzlenemeyecek ölçüde küçük bir kanama ya da tümörden kaynaklanan küçük çapta bir beyin hasarı, sinirsel iletici ve hormon düzeylerindeki bir dengesizlik ya da bunların herhangi bir bileşimi olabilir. Bu sorunlardan herhangi biri ya da hepsi birden şimdiki teknolojilerle izlenemeyebilir. Ama izlenemeseler bile beyin işlevinde anormal davranışla sonuçlanacak değişimlere pekala neden olabilirler. Yinelemek gerekirse olaya biyolojik açıdan yaklaşmak suçlunun mutlaka aklanacağı anlamına gelmez. Charles Whitman ve Kenneth Parks örneklerinde gördüğümüz gibi yalnızca eylemlerinin beyninin çarklarından bağımsız olmadığı görüşünün altını çizer. Birdenbire pedofile dönüşen kişiyi tümöründen dolayı suçlamadığımız gibi frontotemporal arakçıyı da alın korteksindeki dejenerasyon için suçlayamayız. Bir başka deyişle ortada ölçülebilir bir beyin sorunu olması sanığa karşı hoşgörülü bir yaklaşımı da beraberinde getirir. Suçlanması gereken aslında o değildir. Ama elimizde biyolojik bir sorunu saptamaya yetecek teknoloji yoksa pekala suçlayabiliriz o kişiyi. Bu da bizi tartışmanın kalbine, sorumlu tutulabilirliğin özünde yanlış bir soru olduğuna götürecektir. İşlediği suçtaki payına göre sıralanan insanlardan oluşan bir çizgi düşünün. Çizginin bir ucunda pedofil Alex ya da okul çocuklarına kendisini teşhir eden frontotemporal demanslı bir hasta gibi kişiler var. Yargıç ve jürinin gözünde bu kişiler kaderin bir cilvesi sonucu beyin hasarı yaşamış ve sinir sistemine ilişkin bu durumu kendileri seçmemişlerdir. Suç çizgisinin sorumlu tutulabilir tarafında ise beyinleri nadiren incelenen ve şimdiki teknolojiyle de zaten büyük olasılıkla fazla aydınlatılmayacak olan adi suçlular yer alır. Suçluların büyük çoğunluğu çizginin bu tarafındadır çünkü bariz biyolojik sorunlara sahip değillerdir. Bu kişiler basitçe seçimlerini özgürce yapabilen birer faildir. Bu yelpazenin ortalarında bir yerlerde ise profesyonel güreşçi Chris Benoit gibi birilerini bulabilirsiniz. Benoit doktoruyla işbirliği içinde hormon yerine koyma tedavisi kılıfı altında çok miktarda testosteron hormonu kullanmış ve 2007 Haziran'ın sonlarına doğru steroid öfkesi adıyla bilinen bir öfke nöbetiyle eve gelip oğlunu ve karısını öldürmüş, ardından da ağırlık aletlerinden birinin makara kordonuyla kendini asmak suretiyle intihar etmişti. Benoit için duygularının hormonların denetimi altında olması gibi biyolojik bir hafifletici neden ileri sürülebilir belki ama hormonları başta almayı seçtiği için yaptığı şeyden bir ölçüde sorumlu tutulabilir yine de. Madde bağımlılarının da yelpazenin ortalarına yakın bir yerde durdukları düşünülür. Bağımlılığın biyolojik bir durum olduğu ve kimyasalların beyin devrelerinde değişimler yarattığı kabul edilse de, bağımlıların o ilk denemeyi yapmaktan sorumlu oldukları yönündeki yorumlar da sıkça çıkar karşımıza. Bu yelpaze jürinin sorumlu tutulabilirlik konusundaki ortak sezgilerini yansıtmaktadır. Ancak ortada ciddi bir sorun vardır. Teknolojinin gelişmesiyle biz beyindeki sorunları daha iyi ölçebilir hale geldikçe suç çizgisi de sağa doğru kayacaktır. Şu anda pusla örtülü sorunlar yeni tekniklerle incelemeye açık hale gelecek ve tıpkı şizofreni, sara, depresyon ve mani durumlarında olduğu gibi belki de günün birinde bazı kötü davranışların anlamlı birer biyolojik açıklamaya sahip olduğunu göreceğiz. göreceğiz. Şu anda yalnızca büyük beyin tümörlerini tespit edebiliyoruz ama 100 yıl içinde davranışsal sorunlarla ilişkilendirebileceğimiz ve hayal bile edemeyeceğimiz küçüklükteki mikro devre örüntülerini seçebilir hale gelmiş olacağız. Nörobilim, insanların neden şöyle ya da böyle davrandığını bize daha iyi açıklayabilecek. Davranışın beynin mikroskopik ayrıntılarından nasıl ortaya çıktığını belirlemede beceri kazandıkça, biyolojik nitelikteki hafifletici nedenlerden medet uman, savunma avukatlarının ve davalıları çizginin sorumlu tutulamaz tarafına yerleştirecek jüri üyelerinin sayısı da artacak. Suçluluk derecesinin şimdiki teknolojinin sınırlarıyla belirlenmesi akla yakın değildir. Bir 10 yılın başında kişiyi suçundan sorumlu ilan edip 10 yılın sonunda da onu aklayan bir adalet sistemi, sorumlu tutulabilirlik kavramının açık bir anlam taşımayacağı bir sistemdir. Meselenin özü ne kadarı biyolojisinden, ne kadarı kendisinden kaynaklanıyordu sorusunun artık anlam taşımadığıdır. Soru anlamsızdır. Çünkü söz konusu kişinin biyolojisiyle karar verme süreci arasında da anlamlı bir ayrım yoktur. Bu iki mekanizma birbirinden ayrılamaz. Nörobilimci Wolf Singer'ın yakın geçmişte ileri sürdüğü gibi bir suçlunun beynindeki sorunu ölçemiyor olsak bile bir şeylerin ters gittiğini güvenle söyleyebiliriz. Ayrıntıları bilmesek de ve hiçbir zaman bilemeyecek olsak da kişinin eylemleri beyninde bir anormallik olduğuna dair yeterli kanıtı oluşturur. Singer'ın sözleriyle, bütün nedenleri belirleyemediğimiz sürece, ki bunu da olasılıkla hiçbir zaman yapamayacağız, herkes için anormal davranışlara temel oluşturacak bir nörobiyolojik gerekçe olduğunu kabul etmemiz gerekir. Unutmayalım ki suçlularda herhangi bir anormalliğin varlığını çoğu zaman belirleyemeyiz. Colorado'daki Columbine Lisesi'nde gerçekleşen katliamın failleri Eric Harris ve Dylan Klebold'u ele alalım. Ya da Virginia Tech katliamının faili Sang-Hui Chio'yu. Bu gençlerin beyinlerinde bir sorun var mıydı? Hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Çünkü onlar da benzeri olaylarda imzası olan pek çok başkası gibi olay yerinde öldürülmüştü. Ancak yine de beyinlerinde anormal işleyen bir şeyler olduğu varsayımını güvenle kurabiliriz. Bu ne de olsa nadiren ortaya çıkan bir davranıştır. Çoğu öğrenci böyle bir şey yapmaz. Bu tartışmanın sonucu, suçluları değerlendirirken ellerinden bu şekilde davranmaktan başka bir şey gelmediğini her an akılda tutmak gerektiğidir. Suç teşkil eden eylemin kendisi ise sorunların günümüz olanaklarıyla ölçülebilir olup olmamasından bağımsız olarak beyin anormalliğine bir kanıt olarak ele alınmalıdır. Bunun bir anlamı da nörobilim uzmanlarının omuzlarına binen ağır yükün halkanın dışına taşınması gerektiğidir. Bu kişilerin ifadesi sorunun var olup olmadığını değil, sorunların günümüzde tanımlanmış ve ölçülebilir olup olmadığını yansıtmakla kalır. Özetle sorumlu tutulabilirliğin sorulması gereken soru olmadığı sonucuna varabiliyoruz. Asıl sorulması gereken soru ise şudur. Suçluya ileriye dönük olarak ne yapmamız gerekir? Yargıç kürsüsünün önünde sunulacak bir beyin tarihi fazlasıyla karmaşık olacaktır. Ve ne de olsa bizim asıl bilmek istediğimiz kişinin gelecekte nasıl davranabileceğidir. Ya bundan sonrası? İleriye bakan beyinle uyumlu bir hukuk sistemi. Günümüz ceza anlayışı her ne kadar kişisel irade ve sorumlu tutulabilirlik kavramlarına dayanıyor olsa da üzerinde durduğumuz görüş bir başka seçenek sunuyor. Toplumların ceza konusundaki güdüleri son derece derinlere işlemiş olsa bile ileriye bakan bir hukuk sistemi bugünden geçerli olarak toplumun yararına en iyi biçimde nasıl hizmet edileceğinin üzerinde daha fazla duracaktır. Toplumsal anlaşmaları bozanları diğerlerinden ayırmak yine gerekebilir ama bu sefer gelecek geçmişten daha önemlidir. Hapis süresi ve koşulları kana susamışlık ölçüsüne dayandırılmak zorunda olmayıp yeniden suç işleme riskine göre ayarlanabilir. Davranışa ilişkin daha derin bir biyolojik bakış, suç tekrarı yani süre bitiminde kimlerin suç işlemeye devam edeceği konusunda daha iyi bir anlayış sağlayacak. Bu da cezaların akılcı ve kanıta dayalı biçimde verilmesi için sağlam bir temel oluşturacaktır. Bazı insanların sokaklardan daha uzun süre boyunca uzaklaştırılması gerekir. Çünkü yeniden suç işlemeleri olasılığı yüksektir. Ama aynı şey çeşitli hafifletici nedenlerden dolayı diğerleri için geçerli olmayabilir. Öyleyse suç tekrarı açısından yüksek risk grubu içinde olan kişileri nasıl ayırt edeceğiz? Mahkeme duruşmalarının ayrıntıları ne de olsa altta yatan nedenlerle ilgili açık bir resim sunmayabilir. Daha iyi bir strateji için daha bilimsel bir yaklaşıma ihtiyaç vardır. Cinsel nitelikli suç işleyenlerin cezalandırılmasında yaşanan önemli değişiklikleri düşünelim. Araştırmacılar bundan birkaç yıl önce psikiyatristlere ve şartlı tahliye kurulu üyelerine belirli cinsel suçların serbest bırakılması durumunda suçlarını tekrarlama olasılığını sormaya başladılar. İki grubun üyeleri de söz konusu suçlularla ve onlardan önceki yüzlercesiyle ilgili deneyime sahipti. Bu nedenle kimin yoluna devam edip kimin er veya geç geri döneceğini kestirmek onlar için o kadar da güç değildi. Acaba? Şaşırtıcıdır ki iki grubun tahminleri de gerçeklerle neredeyse hiç kesişmemişti. Yazı tura atmanın belirleyiciliği ne kadarsa psikiyatristler ve şartlı tahliye kurulu üyelerininki de o kadar da kalıyordu. Bu sonuç araştırma camiasını şaşkına çevirmişti. Çünkü suçlularla yakın temas halinde çalışanların sezgilerinin de iyice keskinleşmiş olduğu beklentisine tümüyle ters düşmekteydi. Çaresizlik içindeki araştırmacılar bunun üzerine daha istatistiksel bir yaklaşımı denemeye karar verip serbest bırakılmak üzere olan 22.500 cinsel suçluda düzinelerce olası etkeni, bir yıldan uzun süre boyunca cinsel ilişkide bulunup bulunmadığı, çocukken cinsel tacize uğrayıp uğramadığı, pişmanlık duyup duymadığı, sapkın cinsel eğilimler taşıyıp taşımadığı vesaire ölçmekle işe başladılar. Ardından kimlerin yeniden cezaevine döndüğünü anlamak amacıyla suçluları serbest bırakıldıktan sonra 5 yıl boyunca izlediler. Çalışmanın sonunda ise suçun tekrarında hangi etkenlerin en çok rol oynadığını hesapladılar ve bu verileri de cezalandırmada yararlanılabilecek tablolar oluşturmak için kullandılar. İstatistiklere göre bazı suçlular kelimenin tam anlamıyla birer felaket tellalı olarak belirir ve bu kişiler toplumdan uzun süre uzaklaştırılırlar. Toplum için gelecekte tehlikeli olma olasılığı düşük çıkan kişiler ise daha kısa süreli cezalar alır. İstatistiksel yaklaşımın öngörü gücü şartlı tahliye kurulları ve psikiyatristlerinkiyle karşılaştırıldığında sonuç tartışmasızdır. Sayılar sezgilere üstün gelmiştir. Bu istatistiksel testler günümüzde cezanın süresini belirlemek amacıyla ülkenin dört bir köşesindeki mahkemelerde kullanılmaktadır. Cezaevinden çıkan bir kişinin ne yapacağını kesin olarak bilmek her zaman olanaksız olacaktır. Çünkü gerçek hayat çok karmaşıktır. Ancak rakamlarda insanların genelde sandığından daha büyük bir öngörü gücü gizlidir. Bazı suçlular diğerlerinden tehlikelidir ve yüzeysel olarak ister çekici ve hoş, ister itici görünsünler, tehlikeli kişiler için ortak olan bazı davranış örüntüleri vardır. Cezaları istatistiklere göre belirleme yaklaşımının da bazı kusurları vardır elbette. Ama en azından kanıtların toplum sezgisine baskın çıkmasına ve adli sistemlerin genelde yararlandıkları körelmiş yönergelerin yerine özelleştirilmiş ceza yaklaşımlarının uygulanmasına olanak tanır. Bu ölçütlerin içine beyin bilimini de dahil ettikçe, örneğin sinir sistemi görüntüleme teknikleriyle öngörü gücü olsa olsa biraz daha artacak ama bilim insanları kimin yeniden suç işleyeceğini hiçbir zaman kesin kes söyleyemeyeceklerdir. Çünkü bu koşullar ve olanaklar da dahil olmak üzere birçok etkene bağlıdır. Yine de iyi tahminlerde bulunmak her zaman mümkündür. Nörobilim de bu tahminleri daha yerinde kılacak olanakları sağlayacaktır. Yasalar ayrıntılı nörobiyolojik bilginin yokluğunda bile ileriye yönelik düşünceleri içlerine belli oranda katmış durumdadır. Söz gelimi tutku suçlarına önceden planlanmış bir cinayete kıyasla daha fazla hoşgörüyle bakılır. Birincisini işleyenlerin suçu tekrarlama olasılığı ikincisine göre azdır. Aldıkları cezalarda bunu yansıtır. Bu aşamada göz önüne almamız gereken kritik bir nokta var. Beyin tümörü olan herkes katliama kalkışmadığı gibi bütün erkeklerde suç işlemez. Peki neden? Bir sonraki bölümde göreceğimiz gibi bunun nedeni genlerle çevrenin akıl almayacak karmaşıklıktaki örüntülere göre etkileşimde bulunmasıdır. Dolayısıyla insan davranışları her zaman öngörülemez olarak kalacaktır. Bu indirgenemez karmaşıklığın bazı sonuçları olacaktır. Bir kere yargıç, kürsüsünün önünde duran beynin tarihini düşünmeyecektir. Acaba anne karnındayken bir gelişim bozukluğu mu yaşanmıştı? Anne hamilelikte kokain mi kullanmıştı? Davalı çocukluk döneminde şiddete maruz kalmış mıydı? Rahim içi testosteron düzeyleri normalin üzerinde miydi? Çocuk cıvaya maruz kalıp şiddete eğilimini %2 oranında artıran küçük bir genetik değişiklik geçirmiş olabilir miydi? Bunlar ve benzeri yüzlerce başka etkenin sürekli bir etkileşim halinde bulunması sonucunda yargıcın bunları birbirinden ayırıp suçtaki sorumluluğu belirleme çabası boşuna olacaktır. Bu nedenle yasal sistemin ileriye bakışlı olması zorunludur. Zaten elinden de başka türlüsü gelmez. 17. ayrımın sonu. Sayfa 183.